Ayrım 17.
Onlarla konuyu tartışalım. Onların programı yoğun olduğu ve zaman sıkıntısı çektikleri için yardım önerelim. Gönüllü olarak görev almaya hazır olalım. Karşılıklı çareler üretmeye çalışalım. Bilinçli veliler ve anne babalar olarak her şeyi devletin ya da kuruluşların düşünmesini beklemek yerine bizler ne yapabiliriz sorusunu sorup sonra da kolları sıvayıp düşündüklerimizi uygulayabilmek için çaba gösterelim. Gelişmiş ülkelerde yapılabiliyorsa neden bizde de yapılmasın? Bunu başarabilirsek bu mektubu yazan gencimizin ve onun gibi nicelerinin yaşadıkları sıkıntılar boşa gitmeyecek, en azından onlardan sonra gelecek gençlere bir ışık yakılmış olacak. Gençleri dinleyince olumlu ne çok düşünceler ve öneriler çıkıyor ortaya. Yetenek pırıltılarına sevgi kıvılcımıyla destek. Şimdi biraz da meslek seçimi hakkındaki düşüncelerine bakalım. Derslerimde çok başarılıyım. Sürekli okul derecesine giriyorum ve matematiği çok seviyorum. Ancak ilgi alanım sanat. Özellikle de tiyatroya aşığım. Öyle ki sen yeteneksizsin, tiyatroda ne yapacaksın gibi sözlere hiç tahammülüm yok. Bunları duyduğumda küplere biniyorum ve hırsım bir kat daha artıyor. Aslında bir ara konservatuara girmeyi bile düşündüm. Fakat daha sonra ya ikinci bir meslek ya da amatörce uğraşmayı uygun buldum. Bir tiyatro eserini izlediğim sürece koltukta rahat oturamıyorum ve o eserin bir hafta etkisinde kalıyorum. İşte bu nedenle anne babaların çocuklarının istediği yönde ilerlemesine destek olmalarını diliyorum. Herhangi bir aksi eleştiri, şakayla karışık iğneleyici bir söz o kişiyi hırslandırıp çevresinden soğutuyor. Onun için anne ve babalar size sesleniyorum. Evlatlarınıza arka çıkın ve destek verin. Bunları anlatabilme fırsatını bize tanıdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Geleceği hakkında karar vermek, hele de hayat deneyimi yoksa kolay bir iş değil. Gençlerimiz bunun bilincindeler. Onun için de bu gerilimi yaşıyorlar. Kişinin sevdiği bir işte çok daha başarılı ve verimli olacağını biliyorlar. Ama sadece o konuyu sevmenin yetmeyeceğinin de farkındalar. Acaba yetenekleri var mı? Acaba geçimlerini sağlayabilirler mi? Bunları da düşünüyor, sorguluyorlar. Ve tüm bu bunalımlı düşünce süreci içinde şaka yollu da olsa edilen bazı sözlere fena bozuluyorlar. Bu dönemde çocuklarımıza en büyük yardım biçimi onları dinlemek, onlarla konuşmaktır. Karşılıklı fikirler üretmek ya da bir fikrin değişik yönlerden incelenmesi de yararlı olacaktır. Karşılıklı konuşurken düşünceler insanın zihninde berraklaşır ya, işte gençlerimize bu olanağı tanımalıyız. İlgi duyduğu alanlar hakkında sorular sorup yanıt alabileceği kişilerle tanıştırmalıyız onları. O konuyla ilgili yazıları kesip vermeliyiz okusun diye. Tüm bunlar gayret ister. Yol göstermek için kafa yorup yöntemler üretmek ister. İşte gençlerimiz için göstermemiz gereken çabalardan bir başkası daha. Ve bu arada bir şeye çok dikkat etmeliyiz. Bizim ne istediğimiz değil, onun ne istediği önemli. Hayat onun. Onun mutluluğu ve başarısı önemli. Bizim içimizde kalmış hevesler değil. Sırf babasını mutlu etmek için tıp eğitimi yapan bir genç kız tanıyorum. 3. yıl müthiş bir bunalıma girdi ve sonunda okulu bırakmak zorunda kaldı. Bizim kızımız için hayallerimiz olabilir. Onu saygın bir doktor hanım olarak görmek istememiz çok doğal. Ama ne derece doğru ve sağlıklı bir istek bu? Bu noktada irademizi kullanıp kendi arzularımızla onu mutlu edecek, yetenekleriyle doğru orantılı yönelişlerin arasındaki farkı görmeliyiz ve seçtiği yolda ona yardımcı olmalıyız. Özel bir yeteneği varsa bunu geliştirebilmesi için destek olmalıyız. Başarılı sanatçılara bir bakın. Arkalarında hep ilgi ve özverili anne babalar vardır. Çocuğunun yeteneğini küçücük yaşında fark eden, dikkatli ve gözlemci, çocuğunun elinden tutup onun yetişmesi, yükselebilmesi için ona gerekli eğitimi veren, hocalar tutup çalışmalarına destek olan ana babalar bunlar. Bir Mozart, babası olmasa tüm dünyaya mal olabilir miydi? Bir Edilbert, anne babasının özverisi olmasa Türkiye'nin dünya çapındaki gururu olabilir miydi? İşi oluruna bırakmak yerine çocuklarımızı gözleyelim ve onlardaki pırıltıların ışıl ışıl yanabilmesi için elimizden geleni yapalım. Her çocuğun öne çıkarılması gereken bir yanı vardır, mutlaka vardır. Bunun için ille de dahi olması gerekmez. Kimi neşeli ve esprilidir, kiminde matematik kafası vardır, kimi zevklidir, kimi sessizdir, çok okur. İşte bu ışıkları görelim. Onları geliştirelim ve yeteneklerini, belirgin vasıfların ortaya koyabilmeleri için onlara destek olalım. Şimdi de bu konuyla ilgili iki mektuba göz atalım isterseniz. 19 yaşında bir genç kızım. Bu yıl ilk kez üniversite sınavlarına girdim ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandım. Bu bölüm idealimdi. Ama şöyle bir ortaokul ve öncesine bakınca şu yaşımda çoktan başka bir yerde olabilirdim diyorum. Neden mi? Çünkü spora çok büyük bir ilgim ve söylendiğine göre büyük bir yatkınlığım vardı. Hala da var. Hatırlıyorum, ortaokul 1'de okulda jimnastik dersleri olmuştu. Anne babama sormadan seçmelere katıldım. Sıra bana geldiğinde tüm becerimi göstermek üzere hazırlandım. Ancak hareketlerin yarısını yapmadan hocalar beni durdurdular ve "Allah'ım sen büyük bir yeteneksin" dediler. İnanın harcandığımı bile söylediler. Şimdi düşünüyorum da eğer beni destekleyen ya da bu yeteneğimle ilgilenen olsaydı her şey aynı olur muydu? Kısacası annemle babam beni desteklemediler. Öğretmenler bana birkaç yeni hareket daha yapıp yapamayacağımı sordular. Öyle ki daha gösterir göstermez aynını hiçbir ön çalışmam olmadığı halde yaptım. Ağızları açık kaldı. Biraz daha ileri gidip belki de disiplinli bir çalışmayla Türkiye'nin gururu olabilirdim diyorum. Kendimde bu gücü hissettim ama onlar sırf özveride bulunmak istemedikleri için benim bu işi bırakmamı istediler. Hocalar onları benim bu yeteneğim hakkında konuşmak için okula çağırdılar. Ne yazık ki önemsemediler bile. Benim daha birçok dalda yeteneğim var aslında. Müzik ve voleybol bunlardan ikisi. Eminim bu konularda da bir yere gelebilirdim. Ama olmadı. Çünkü sebep hep aynı. İlgilenmediler ve destek olmadılar. Anne babalar işte bunu yapmasınlar. Önümüze hep engeller çıkarıyorlar. Onları yok edeceklerine. Bu bana oldu. Bari diğer ana babalar çocuklarının üstün yeteneklerine sahip çıksınlar. Onlara destek olup ilgilensinler. Bilmiyorum ama bu bana biraz bencillik gibi geliyor. Gamsızlık. Çünkü maddi olanak da vardı. E öyleyse birazcık özveride bulunmak bu kadar zor muydu? Şu kısacık ömrümü binbir başarıyla doldurabilir, onun da ötesinde Türkiye'ye başarılar getirebilirdim. Ne olur engel olacaklarına destek olsalardı. Birazcık özveri, birazcık destek. Şunu da eklemek istiyorum. Logan Pershall Smith. Yaşamda hedeflenecek iki şey vardır. Birincisi istediğini elde etmek, ikincisi ondan hoşlanmaktır demiş. En azından üniversitede idealimi kazandım ve bundan da çok memnunum. Şimdi okuyacağınız mektubun yazarıysa kitapta aile ve sanat başlıklı bir bölümün olmasını önererek bakın neler anlatmış. Ben İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencilerindenim. Küçük yaştan beri müziğe olan ilgim ve ailemin desteğiyle eğitimimi müzik üzerine yapmaya karar verdim. Bu olayı size üzerinde durduğumuz konuya güzel bir örnek olarak anlatmak istiyorum. Okulumuz liseye girecek öğrencileri okulun açılmasından bir ay önce yapılan yetenek sınavıyla seçer. Tabii ben de bu sınava önceden hazırlık yaptım. Sınav günü anne ve babamın büyük desteğiyle onlar olmasa ben ne yapardım sınava girdim. 2 gün üst üste süren sınavlarda başarılı oldum. İşte artık ben de bir liseli üstelik geleceğin müzisyen adayıydım. Okul başladıktan sonra ailem daha anlayışlı ve bana daha yakın olmaya başladı. Bu beni hem sevindiriyor hem de şaşırtıyordu. Çünkü tam buna kesin izin vermezler diye düşündüğümde bana arka çıkıyorlardı. Ama ben de çok değişmiştim. Ne yapmak istediğini bilen bir ben vardı artık. Yavaş yavaş gerçek hayatın farkına varıyordum. Altını çizmek istediğim nokta, anne babamız bizi her şeyden çok sever ama biz de onları mutlu etmek için elimizden geleni yapmalıyız. En başta ön yargılı olmamalıyız. Eğer bunlar gerçekleşirse keşkeler ortadan kalkacaktır. Kendi açımdan şöyle diyebilirim. Anne ve babamın bende böyle bir pırıltı gördüklerinde bunu bir sevgi kıvılcımıyla hiç sönmeyecek hale getirmeleri öyle hoşuma gidiyor ki. İki mektubun arasındaki farkı sizler de duyumsamışsınızdır. Birinci mektupta mutluluk için bir savaş veriliyor. Seçtiği dalda mutlaka çok başarılı olacak bir genç. Ama kaç yaşına gelirse gelsin, zihninin gerisinde hep o yapamadıkları kalacak. Öteki mektuptaysa mutluluktan uçan bir ifade insanı sarıp sarmalayıveriyor. Okurken o gencin mutluluğu içini ısıtıyor. Yetenekli olduğu ve sevdiği bir dalda ilerleyebilmesi için bir de ailesinin desteğini alınca nasıl da sevinçli ve şükran dolu. İşte biz anne babaların onların yaşamında ve mutluluğunda yarattığı fark. Ve Şolmondili'den güzel bir deyiş. Bir çocuğun mutluluğu öyle bir armağandır ki onu ancak anne babalar verebilir. Fazla söze ne hacet. Bakın pek çoğumuzun ne var bunda yani diyebileceğimiz sıradan bir olay ve gencimize kazandırdıkları. 17 yaşındayım. Bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliğini kazandım. Çağrınızı okuyunca ailemin bir hatasının bana nasıl yardımcı olduğunu anlatmak istedim. Bir pazar günüydü. Fatih Ormanları'nda pikniğe gitmiştik. Annem, babam, ablam, eniştem, abim, yengem ve ben. Bisikletimi de götürmüştük. Bisiklete binerken düştüm. Ciddi bir kazaydı. Sol dirseğim ve sağ elimin içi parçalanmıştı. Düştüğüm yer annemlerin yanına çok uzaktaydı. Yine bisikletime binerek annemlerin yanına geldim. Düştüğümü söyledim ve tabii nasıl düştüğümü anlattım. Hepsi gülmeye başladılar. Çok kızmıştım. Ağlamaya başladım. Yaralarımın verdiği acıdan değil, onların bana bunca ilgisiz davranmalarını üzülmüştüm. Annem yaralarımı yıkamama yardım etti ve mendille sardık. Benimle ilgilenmeyip bana güldükleri için hiç yanlarında durmadım. Tekrar bisiklete bile bindim. Çünkü kızgınlığım acılarımı unutturmuştu. Eve geldiğimizde yaralarım çok ağrımaya başlamıştı. Orada benimle ilgilenmedikleri için evde ilgilenmelerinin gereksiz olduğunu söyledim. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da yaralarımı kendim sarmaya çalışıyordum. O akşam yapabileceğim her şeyi kendim yapmaya karar verdim. Saat 8'e geliyordu. Deniz kenarına indim ve kitap satanların sergilerini gezmeye başladım. Kitaplara bakarken birden hiç kitap okumadığım aklıma geldi. Utandım. Okuduğum kitap sayısı öyle azdı ki hemen iki tane kitap aldım. Bunlardan biri sizin Bir Pırıltıdır Yaşamak adlı kitabınızdı. Önce sizin kitabınızı okumaya başladım. Sanki benim hayatımı anlatıyordunuz. Bana yapmak isteyip de yapamadığım pek çok şeyi hatırlattınız. Önceden kitap okumadığım için kendime kızmamın yersiz olduğunu anladım ve elime geçen parayı kitaba yatırmaya, aldığım kitapları da okumaya başladım. Gazetenin kuponlarını biriktirip ansiklopedi almıştım. Bu ansiklopedileri de hiç karıştırmamıştım. Madem çevre mühendisi olacaksın, biraz bilgi edinmelisin dedim kendi kendime ve ansiklopedide çevre konusunda bulabildiğim tüm yazıları okumaya başladım. Öğrendiklerim beni hayrete düşürdü. Bunları öğrendiğim için o kadar sevindim ki, kendimi çok sevdim, kucakladım. Öğrendiklerimi not alarak arkadaşlarıma da anlatmaya başladım. Bu beni daha da mutlu etti. Ailemin bu ilgisizliği ya da benim öyle algılamam beni böyle davranmaya itti. O gün üstüme düşüp yaralarımı sarıp kımıldamamamı isteselerdi belki de bu kararları alamayacak, kitap okumanın eksikliğini anlayamayacak ve hepsinden önemlisi kendi başıma bir şeyler yapmam gerektiğini anlayamayacaktım. Şimdi eminim ilgi göstersen bir türlü, göstermesen bir türlü diye mırıldananlarımız olacaktır. Dedik ya, ana babalık zor zanaat. Hem ilgi göstereceğiz hem de bazı şeyleri kendi kendine bulup çıkarması yani bağımsız davranmayı öğrenebilmesi için ilgimizi geri çekeceğiz. Aradaki farkı yani ne zaman ilgi gösterip ne zaman ilgimizi kontrol altına almamız gerektiğini ise duyarlılığımızı geliştirerek bileceğiz. Ve bu bağlamda çocuk yetiştirme konusunda yaşadığımız çelişkileri esprili bir dille anlatan sözcüklerse John Wilmot'a ait. Evlenmeden önce çocuk yetiştirme üzerine 6 teorim vardı. Şimdi ise 6 çocuğum var ama hiç teorim yok. Boşa gitmeyecek emekler ve dostluklar. Şimdi de insan ilişkilerinde kızına yaşamını aile bireyleriyle kısıtlamasının doğru olmadığı konusunda uyarıda bulunan, kendi dost çemberini oluşturarak güçlenmesini, daha bağımsız olmasını sağlayan bir anne ve mesajı alıp uygulayan bir genç insanın yazdıkları. Neden gerçek bir dostum yok diye düşündüm kendi kendime. Galiba suç bendeydi. Çok arkadaşım vardı ama bir dostum yoktu. Bunu anneme anlattığımda o da hatanın biraz da bende olduğunu söyledi. Çok çabuk arkadaşlık kurup bu arkadaşlıkları yine çok hızlı söküp attığımı, oysa arkadaşlığın ya da dostluğun daha zor oluşan ama kolay kolay yıkılmaması gereken sağlam bir ilişki olması gerektiğini söyledi. Ve yerden göğe kadar haklıydı. Bir de galiba insanları oldukları gibi kabullenmem gerektiğini anlamam lazımdı. Şimdi yavaş yavaş bunu anlıyorum ve kimlerin gerçek dostlarım olduğunu buldum. Bir daha da bırakmayacağım. Gerçek dostluğun sadece iyi anlaşmaktan öte bir şey olduğunu, birbirinin değerlerine saygılı ve güvenilir biri olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu temellere dayanan dostluklarımı iyice sağlamlaştırmak istiyorum. Sonuç olarak aslında bunların belki sizin için bir önemi yoktur. Ama doğru ama yanlış. İçimde nedense sizin bunlarla ilgileneceğinize dair bir his var. Ve verdiğim karar doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama bana değer veren ve benim de verdiğim, içimdeki bütün sevgimi aktarabileceğim annemden başka dostlarımın da olması beni mutlu ediyor. Bunu sizinle paylaşmak da öyle. Bu ortamı yarattığınız için teşekkürler. Bu güzel duygularını benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Ayrıca ilgilenebileceğim konusunda da hiç yanılmamışsın. İnan senin için çok mutlu oldum. Girişimciliğin geliştirilmesi de diğer iç güç öğeleri gibi yine çok küçük yaşlarda başlayınca meyve veriyor. Benim zamanımda çocuklar pek yuvaya gönderilmez, küçük çocuktur, okulda ezilir, evde ne kadar uzun süre kalırsa o kadar iyi olur diye düşünülürdü. Hele de evde başka kardeşler yoksa okula başlayan çocuk insan ilişkileri açısından hiçbir deneyime sahip olmadığından dehşete düşer, günlerce annesinin eteklerine yapışarak, yürek paralayıcı çığlıklar atarak ağlardı. Oysa şimdi uzmanlar özellikle kardeşleri olmayan çocukların olabildiğince erken yuvaya verilmelerini öneriyorlar. Okul öncesi bir eğitim oluyor bu. İnsan ilişkilerine bir giriş sanki. Evinin dışında da bir dünya ve o dünyada kendisi gibi çocuklar olduğunu görüyor. Onlarla birlikte oynamayı, yemek yemeyi, kısaca yaşamı paylaşmayı öğrenmeye başlıyor. Böylece ilkokul dönemi gelip çattığında dehşete düşmüyor. Tam tersine deneyimli olduğu için rahat bir geçiş dönemi yaşıyor. Kuzenim 4 yaşındaki oğlunu yuvaya verme konusunda kararsızmış. Acaba 5 yaşına gelince göndersem daha iyi olmaz mı? Bir yıl daha benim yanımda evde kalsa diye yuva müdürüne danışınca, müdür, şimdi tam yuvaya başlama zamanı. Bir yıl daha evde tutarsanız bunun bedelini lise dönemine kadar öder demiş. Çocukta ön yargılar ve çekingenlik gibi duygular oluşmadan ve insan ilişkilerine ne kadar erken girerse, ilerideki yıllarda bu konuda o denli rahat olurmuş. Aslında akla yakın bir tutum. Çünkü bir kalabalık aile çocuklarına bakın, bir de tek çocuklu. Kalabalık ailede büyüyen çocuk çok daha rahat davranan, konuşan, hakkını arayabilen kişi olarak ortaya çıkıyor. Bir oyuncak için yapılan kavgalar, küsmeler, barışmalar, birlikte oynamalar ona insan ilişkilerini öğretiyor. Oysa tek çocuk büyükleri arasında hiçbir mücadele vermeden, inişler çıkışlar yaşamadan büyüyor ve diğer yaştaşlarıyla bir araya gelince doğal olarak şaşırıp kalıyor, hakkını savunamıyor, çekingen davranıyor, girişimci olamıyor. İşte tüm bu bilgilerden çıkarak çocuğumuzun bağımsız ve girişimci olmasını istiyorsak, insan ilişkilerine olabildiğince erken girmesini sağlamalıyız. Girişimcilik ve bağımsızlığını kazanma binbir yoldan oluyor demiştik. İşte birkaç örnek. AİP diye adlandırılan bir proje bugünlerde gündemde. AİP, acil ihtiyaç projesini düşünen, tasarlayan ve hayata geçiren Ebru Nurluoğlu adında bir genç kız. İş büyüyüp geliştikçe kendisi gibi genç arkadaşlarından destek alarak projeyi sürdürüyor. Bir kişi ne yapabilir ki diyenlerin kulakları çınlasın. Bir grup genç bu proje için harıl harıl çalışıyorlar. Ne mi yapıyorlar? İnsanların kullanmadıkları eşyaların evlerinden alıyor, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar. Hiçbir parti, dernek ve örgütle bağlantısı olmayan bu projeyle zor koşullarda yaşamını sürdüren pek çok kişiye hizmet verilmesi hedefleniyor. Acil ihtiyaç projesine katkıda bulunmak isteyenler kullanılmış giysiden okul malzemesine, oyuncağa, battaniyeden perdeye kadar her türlü eşyayı bağışlayabiliyorlar. Para yardımları ise asla kabul edilmiyor. Projenin öyküsüne gelince, Ebru daha 5. sınıftayken kullanmadığı eşyaları ihtiyacı olanlara dağıtmaya başlıyor. Kendi eşyaları bitince aile bireylerinin kullanmadıklarını dağıtıyor. Bu da tükenince çemberi genişletip akrabalarından, aile dostlarından, tüm yakın çevresinden kullanılmayan eşyaları toplayıp gereksinimi olanlara iletiyor. Onun bu çalışmalarına arkadaşları da katılınca iş daha büyüyor ve giderek bugünkü halini alıyor. İşte insanın gücünün farkında olan, bir tek kişinin bile isterse neler yapabileceğini kanıtlayan girişimci insan. Ve şu yaşadığı dünyada fark yaratan, birilerine yardımı dokunarak iz bırakabilen değerli insan. Bizim gençlerimiz böyle olmalılar ve öyleler de zaten. Alışılmış otoyolda gidenlerse gevşek gevşek iç geçirerek elden ne gelir diyecek ve hiçbir girişimde bulunmadan, hiçbir iz bırakamadan, arkalarında yaşanmamış günlerle boşuna geçmiş bir hayat bırakarak bu dünyadan geçip gidecekler. Mükemmel biçimde hazırlanmış olan Kurtuluş dizisini soluksuz izlerken, özellikle bir sahne beni çok etkilemişti. Gencecik delikanlılardan oluşan ilk harbiyeliler ertesi sabah dövüşeceklerdir. Kimisi çocuk denecek yaştalar. Giyimleri başta olmak üzere pek çok eksikleri vardır. Henüz çocukturlar ama ertesi sabah vatanlarını korumak için öleceklerdir. Hava kararmıştır, sabahı beklemektedirler. Böyle bir gecede Atatürk onları yalnız bırakmaz, yanlarına gelir ve kısa ama çok güzel bir konuşma yapar. Sözleri şu mealdedir: "Yarın vatan uğruna savaşacaksınız. Kiminiz ölecek, kiminiz yaralanacak. Sizler çocukluğunuzu ve gençliğinizi yaşayamadınız. Ama unutmayınız ki bu emekler boşa gitmeyecek. Çünkü sizin uğruna hayatınızı feda ettiğiniz bu topraklarda yarın yeni nesiller yükselecektir." İşte bu boşa gitmeyecek emekler o kadar önemli ki, insan boşa gitmeyeceğini bildiği zaman hayatını bile verebiliyor. Bu paralelde düşünürsek, insan hayatında iyi bir şeyler yaptığını, bir şeyler başardığını, kısaca yaşamının boşa gitmediğini bilirse, günü geldiğinde ölümünü bile huzurla karşılayacaktır. İyi bir şeyler başaran gençlerimizden bir örnek daha. Çok hoşuma giden, okuyunca sizin de mutlu olacağınıza inandığım bir şeyden söz etmek istiyorum. Benim İzmirli Dilek adında bir arkadaşım var. Bu yıl üniversiteye girdi. Yatılı bir kız okulundan mezun. Çok sevdiği bir arkadaşının babası Menemen Belediye Başkanı. Bunlar bir grup arkadaş kafa kafaya vermişler, bir Menemen Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi kuralım demişler. O korkunç lise son biter bitmez, o zamana kadar biriktirdikleri paraya arkadaşlarının babasının belediye başkanının sağladığı desteği de eklemişler. Bakmışlar o da yetmiyor, yazın son aylarında bir dinleti düzenlemişler. Gitar çalıp şarkılar söylemişler. Haliyle çok eğlenilmiş ve bayağı da gelir elde edilmiş. Binayı falan nasıl buldular bilemiyorum. Dilek son mektubunda binanın içini nasıl döşediklerini, her tarafı nasıl rengarenk boyadıklarını anlatıyordu. Ne sevimli değil mi? Keşke bunları size, bu hayat sizin basılmadan yazabilseydim. Güzellikler diyarına pencereler açmak bölümünde söz edebilirdiniz. Herhalde Dilek okur okumaz Ankara'ya gelir ve beni boğazlardı. Bana yazdığın için çok teşekkür ederim Nazlıcığım. Yazdıklarının o kitapta değil de bu kitapta çıkması kısmetmiş demek ki. Bu arada umarım Tanrı seni Dileğin hışmından korur. Pastanedeki kitaplık. Başka bir girişimcilik örneği. Gazetede gördüğüm bir fotoğraf, yan yana oturmuş 6 genç kız ve fotoğrafın altındaki yazıyı aynen aktarıyorum.